Ayrım 22.
Araba derhal harekete gelerek Sensever, Kur'an diğer rıhtımını ve Möl rıhtımından geçti. Köprüyü bir kez daha açtı, Şan de Mars meydanını ve siyah ceketli ihtiyarların sarmaşıklarla yemyeşil bir taraça üzerinde, güneşte bir aşağı bir yukarı gezindikleri hastane bahçelerini arkada bıraktı. Bouvreuil bulvarından çıktı, Chauchoise bulvarını, sonra Deville yamaçlarına kadar bütün Montribut'u dolaştı. Tekrar döndü ve artık niyetsiz ve istikametsiz, rastgele, gezintiye devam etti. Saint-Paul'e, Lescure, Gargan Tepesi'ne, Rouge Marais, Jalard Bois Meydanı'na, Maledrier Sokağı'na, Dinandeli Sokağı'na, Saint-Romain, Saint-Vivien, Saint-Maclou, Saint-Nicaz önüne, Gümrük önüne, Basse-Vielle Tour'a, Trois Pipes ve Cimetière Monumental'a uğradı. Arabacı hep yerinde, vakit vakit meyhanelere ümitsizce bakıyordu. Müşterilerini hangi hareket çılgınlığının böyle durmamacasına yollara düşürdüğünü bir türlü anlayamıyordu. Bazen mahsus duraklar gibi oluyor, fakat derhal arkadan öfkeli haykırmaların yükseldiğini hissediyordu. O zaman sarsıntılara aldırmaksızın, şuraya buraya çarparak, kayıtsız, keyfi kaçmış, susuzluktan, yorgunluktan ve kederden adeta ağlamaklı olmuş, ter içinde kalmış iki sıska beygirine şöyle temiz birer kırbaç savuruyordu. Limanda yük arabalarıyla variller arasında sokaklarda, sınır taşlarının bulunduğu köşelerde, şehirliler, küçük perdeleri inik bir arabanın bir mezar gibi sımsıkı kapalı ve bir gemi gibi bocalaya bocalaya, durmamacasına aynı yerlerden geçmesi gibi taşrada benzeri görülmemiş bir hadiseye afallamış, gözlerini dört açarak bakıyorlardı. Bir defa gün ortasında, kırlık yerde, arabanın gümüş gibi parlayan fenerlerine güneşin tepeden vurduğu bir anda, eldivensiz bir el sarı bezden perdelerin altından uzandı ve dışarıya kağıt parçaları attı. Bunlar rüzgarla etrafa daldılar ve az ötede, beyaz kelebekler gibi çiçek açmış bir kırmızı yonca tarlasına döküldüler. Sonra saat 6'ya doğru, araba Beauvoisin mahallesinin daracık bir sokağı önünde durdu, içinden şapkasının tülünü indirmiş bir kadın indi ve başını çevirmeksizin yürüdü. Madame Bovary hana varıp da yolcu arabasını göremeyince şaşırıp kaldı. Kendisine 53 dakika beklemiş olan Hiver, nihayet kalkıp gitmişti. Zaten Emma'yı hareket etmeye zorlayan bir şey yoktu. Fakat akşama döneceğine söz vermişti. Charles da kendisini bekliyordu. Emma birçok kadınlarda zinanın hem cezası hem de diyeti olan o korkak uysallığı kendi yüreğinde hissetmeye başlamıştı. Süratle bavulunu hazırladı, hana borcunu ödedi, avluda bulduğu iki tekerlekli bir arabaya bindi. Arabacıyı sıkıştırarak, cesaretlendirerek, her dakika saati ve geçilen kilometreleri sorarak, Queen Campuan'ın ilk evleri hizasında kırlangıcı yakalamaya muvaffak oldu. Arabada bir köşeye oturur oturmaz gözlerini yumdu ve bayırın altında açtı. Nalbant'ın evi önünde gerine gerine duran Felice de İta uzaktan tanıdı. Hiver atlarını zapt etti. Aşçı kadın da arabanın vasistasına kadar uzanarak ısrarlı bir tavırla, ''Madame'' dedi, ''hemen Monsieur Humayes'in evine gitmeniz lazım, pek acele bir mesele için.'' Kasaba her zamanki gibi sessizdi. Sokak köşelerinde havada tütüp duran küçük pembe kümeler vardı. Çünkü reçel kaynatma zamanıydı ve Yonville'de herkes aynı gün kışlık reçelini hazırlardı. Fakat eczacının dükkanı önünde çok daha geniş bir yığın herkesin hayranlığını çekiyordu. Bu yığın bir eczanenin kasabalılara ait fırınlara, bir kamu ihtiyacının ferdi fantezilere gerekli olan üstünlüğüyle diğer yığınları aşıyordu. Emma içeriye girdi. Büyük koltuk devrilmişti. Hatta Rouen feneri iki havan eli arasında yere serilmiş yatıyordu. Koridorun kapısını itti, çöpleri temizlenmiş frenk üzümüyle dolu koyu renkte küpler, dövülmüş şeker, parça halinde şekerler, masada teraziler, ateşte tencereler arasında, ta çenelerine kadar çıkan önlükleri ve ellerinde çatalları ile irili ufaklı bütün humayisleri mutfakta buldu. Justin ayakta başını eğiyor, eczacı ise bağırıyordu. ''Kim dedi sana git de Kaparinayim'den al diye? Ne olmuş, ne var? Ne mi var? Reçel yapılıyor, tencereler kaynıyor. Fakat şurubu kuvvetli gelmiş ki neredeyse taşacaklar. Git bir başka tencere getir diyorum. Bizimki de sünepeliğinden, tembelliğinden gidiyor. Laboratuvarda Kaparinayim çivide asıl anahtarını alıyor.'' Eczacı, tavan arasında mesleğine ait kapkacaklı eczaların tıklım tıklım doldurduğu küçük bir odaya, kapanaryum demek adetindeydi. Sık sık oraya gider, etiket yapıştırmak, kaptan kaba devretmek, yeniden sarıp sarmalamakla saatleri geçirirdi. Burasını basit bir depo değil, hakiki bir mabet sayardı. Elceziyle hazırladığı türlü haplar, macunlar, menkular, ilaçlar, şuruplar, buradan çıkar, ve eczanenin şöhretini civara yayardı. Hiç kimse bu odaya ayak basamazdı. Bu kurala o kadar itaat ederdi ki içini de bizzat kendisi süpürürdü. Nihayet herkese açık olan eczanesi nasıl gururun teşhir ettiği bir yerse, burası da Homais'in kendisini bencilce toparlayarak yalnız sevdiği işlerle uğraşmaktan zevk aldığı bir sığınaktı. Bu nedenle Justin'in sersemliği ona saygısızlığın son perdesi gibi geliyor ve Frank üzümlerinden daha çok kıpkırmızı kesilerek tekrarlıyordu. Kaparayım'dan daha asitleri, yakıcı, alkalikleri kilitlediğim anahtarı alarak ha, oradan yedek bir tencere getirmek ha, hem de kapaklı bir tencere ha, belki bir daha onu kullanmayacağım. Bizim mesleğin nazik işlerinde her şeyin ehemmiyeti vardır. Hala anlamadın mı ki her şeyin yeri ayrıdır? İlaç imaline tahsis edilen şeyleri böyle hemen hemen ev işi denebilecek hizmetlerde kullanılmaz, caiz değildir. Bu adeta bir tavuğu neşterle parçalamaya benzer. Bu adeta bir hakimin... Madame Homais, sakin ol canım diyordu. Athalie de redingotuna yapışarak baba, baba deyip duruyordu. Eczacı, hayır diyordu. Bırakın beni, bırakın beni. Vay canına, vallahi bakkal olsaymışım daha iyiymiş. Haydi bakalım, hiçbir şeye saygı göstermeyin. Kırın, parçalayın, sülükleri salıverin, hatmiyi yakın, kavanozlarda hıyar turşusu kurun, sargıları yırtın. Emma, ama demiştiniz ki... Bir dakika, biliyor musun başına ne gelecekti? Solda, üçüncü rafta, köşede hiçbir şey görmedin mi? Söyle, cevap ver, ağzından bir söz çıksın. Çocuk, bilmiyorum diye kekeledi. Ya bilmiyorsun, öyle mi? Ama ben biliyorum. Bir şişe görmüşsündür, mavi camdan bir şişe. Ağzı bal mumuyla kapalı, içinde beyaz bir toz var. Üstünde de kendi elimle yazdımdı. Tehlikeli. Biliyor musun içinde ne olduğunu? Arsenik. Demek o şişeyi dokunacaksın, sonra yanındaki tencereyi alacaksın. Madame Homais ellerini birleştirerek, yanında ha dedi, Arsenika, hepimizi zehirleyecektin sen. Çocuklar karınlarında dayanılmaz sancılar başlamış gibi bağırıp çağırmaya başladılar. Eczacı devam etti. Yahut bir hastayı zehirleyecektin. Ağır ceza mahkemesine gitmemi, suçlular arasında oturmamı istiyordun. Giyotine sürüklenmemi görmek mi istiyordun? Ne yaman alışkanlığım olduğu halde, bunlarla uğraşırken ne kadar titizlik gösterdiğimi bilmez misin sen? Ekseriya, mesuliyetim aklıma gelince benim bile ödüm kopar. Çünkü hükümet bizi yerden yere çalıyor. Tabii olduğumuz saçma mevzuat, gerçek bir Demokles kılıcı gibi tepemizdedir. Emma, kendisinden ne istendiğini artık düşünmez olmuştu. Eczacı ise nefes nefese söyleniyordu. Görüyor musun sana yapılan iyiliklere nasıl mukabele ettiğini? Sana bir baba cömertliğiyle sarf ettiğim dikkat ve ihtimamları bak nasıl mükafatlandırıyorsun. Düşün, ben olmasaydım ne olurdun, ne yapardın? Yemeğini, terbiyeni, giyeceğini, bir gün toplumun saflarında şerefle yer tutmak olanaklarını sana kim veriyor? Ama bunun için küreye asılarak ter dökmek, dedikleri gibi avuçlarının nasırlaşması gerek. Fabrikanda fit faber, akequat agis. Hiddetten o kadar köpürmüştü ki Latinceden misal getiriyordu. Şayet bilgisi olsaydı Çinceden ve Grönland dilinden de misal getirebilirdi. Çünkü tıpkı fırtınalı günlerde okyanusun kıyısındaki yosunların dibindeki kumlara varıncaya kadar açılıp saçılması gibi ruhunun nesi var nesi yoksa hepsini rastgele dışa döktüğü o buhranlardan birini geçirmekteydi. Devam etti. Seni adam etmek vazifesini üzerime aldığımdan fena halde pişman olmaya başlıyorum. Seni, içinde doğduğun sefalet ve pislikte küflenmeyi bırakmış olsaydım vaktiyle çok daha iyi hareket etmiş olurdum herhalde. Boynuzlu hayvanlara çobanlık etmekten başka bir işe yaramayacaksın. İlme zerre kadar istidadın yok. Bir etiket yapıştırmasını bile zor beceriyorsun. Sonra da burada, evimde beyler gibi, miras yediler gibi karnını tıka basa doldurarak yaşıyorsun. Fakat Emma, Madame Homais'e dönerek, beni çağırmışsınız. Kadıncağız kederli bir tavırla Emma'nın sözünü kesti. Ya, aman Allah'ım, nasıl söylemeli bilmem ki, bir felaket. Sözünü bitiremedi, eczacı gürlüyordu. Boşalt şu tencereyi, içini iyice temizle, götür yerine koy, haydi çabuk ol. Justin'i kısacık bez ceketinin yakasından tutup sarsarken cebinden yere bir kitap düşürdü. Çocuk eğildi. Homais ondan daha atik davrandı. Kitabı yerden alarak baktı. Gözleri fal taşına dönmüş, ağzı bir karış açık kalmıştı. İki kelimeyi birbirinden ayıra ayıra evlilikte aşk dedi. Oo, çok güzel, çok güzel, mükemmel. Resimleri de var. Yok, artık sen çok oluyorsun. Madame Homais ilerledi. Hayır, sakın dokunma. Çocuklar resimleri görmek istediler. Eczacı parladı. Çıkın dışarı. Çocuklar çıktılar. Önce açılmış kitap elinde, gözlerini döndürerek soluğu kesilmiş, yüzü şişmiş, beyninden vurulmuş gibi iri adımlarla bir aşağı bir yukarı gezindi. Sonra dosdoğru çömezinin karşısına geldi. Kollarını kavuşturarak durdu. Demek hiçbir kötü huyun eksik değil, öyle mi? Allah'ın cezası. Dikkat et, uçurumun kenarındasın. Bu aşağılık kitabın çocuklarımın eline geçeceğini, kafalarını altüst edeceğini, Atali'nin yüzünü gözünü açacağını, Napolyon'u doğru yoldan ayıracağını hiç düşünmedin mi? Oğlum koskoca adam oldu neredeyse. Hiç değilse ellerine geçirip okumadıklarından emin misin? Bana teminat verebilir misin ki? Emma, ama bana bir diyeceğiniz varmış monsieur dedi. Doğru madam, kayınpederiniz öldü. Hakikaten Bovary efendi 2 gün önce ansızın sofradan kalktığı sırada beyin kanamasından ölmüştü. Charles, Emma'nın hassasiyetini korumak düşüncesiyle tedbirde pek ileri giderek Monsieur Homais'ten bu korkunç haberi karısına sindire sindire vermesini rica etmişti. Eczacı söyleyeceği cümle üzerinde uzun uzadıya düşünmüş, onu törpülemiş, yuvarlamış, veznine sokmuştu. Böylece cümle, tedbir ve girizgah, bir ince üslup ve nezaket şaheseri haline gelmişti. Fakat öfke, belagatı silip süpürmüştü. Emma, tafsilat istemekten vazgeçerek eczaneden çıktı. Zira Monsieur Homais tekrar azarlamalarına başlamıştı. Artık sakinleşiyordu. Yunan biçimindeki takkesiyle yelpazelenerek babacan bir tavırla söyleniyordu. Sanma ki bu kitabın tamamıyla aleyhindeyim. Yazarı hekimdi. Eserde öyle ilmi taraflar var ki insanın okuyup öğrenmesinde sakınca yoktur. Hatta öğrenmesi lazımdır da diyebilirim. Fakat daha sonra hiç değilse erkek olmayı, mizacının kıvamını bulmasını bekleseydin ya. Emma kapıyı çalınca kendisini beklemekte olan Charles, kollarını açarak ilerledi ve ağlamaklı bir sesle, "Ah sevgili karıcığım," dedi. Emma'yı öpmek için hafifçe eğildi. Fakat kocasının dudakları dudaklarına değer değmez, ötekinin hatırası canlandı. Ürpererek elini yüzünden geçirdi. Ama yine de cevap verdi. "Evet, biliyorum, biliyorum." Charlona, annesinin hiçbir duygu yapmacığına başvurmaksızın hadiseyi olduğu gibi anlattığı mektubu gösterdi. Kadın yalnız, kocasının Dodville'de emekli subaylarla bir anma yemeğinden sonra sokakta bir kahvenin kapısı önünde ölmesi nedeniyle papazsız can verdiğine yanıyordu. Emma mektubu geri verdi. Sonra akşam yemeğinde adet yerini bulsun diye iştahı kesilmiş gibi göründü. Fakat Charles'ın üstelemesi üzerine pekala yemeye başladı. Oysa karşısında kocası üzüntüden bitkin, elini hiçbir şeye sürmüyordu. Zaman zaman başını kaldırarak karısına yeis dolu gözlerle uzun uzun bakıyordu. Bir defasında içini çekti. Kendisini tekrar görmek isterdim. Emma susuyordu. Nihayet konuşması gerektiğini anlayarak, "Kaç yaşındaydı baban?" diye sordu. 58 yaşında. Ya, hepsi bundan ibaret kaldı. Bir çeyrek saat sonra Charles, "Zavallı anneciğim," dedi. "Şimdi ne olacak?" Emma bilemeyeceğini gösteren bir jest yaptı. Charles, karısını böyle sessiz gördükçe, habere pek üzülmüş olduğunu sanıyor, duyduğu acıyı büsbütün coşturmamak için kendini de bir şeyler söylememeye zorluyordu. Ama yine kendi üzüntüsünü yenerek, "Dün," dedi, "yeğlendin mi bari?" "Evet." Sofra örtüsü kaldırıldığı zaman Bovary yerinden kalkmadı. Emma da öyle. Kocasının halini gördükçe bu manzaranın monotonluğu yüreğindeki acıma duygusunu yavaş yavaş silip süpürüyordu. Kocası ona cılız, sıska, bir hiç, kısacası her bakımdan biçare bir adam gibi görünüyordu. Bu adamdan nasıl kurtulmalı? Ne sonu gelmez akşamdı bu? Bir afyon buharı gibi uyuşturucu bir şey Emma'yı gevşetiyordu. Metalde döşeme tahtaları üzerinde bir sopanın tok gürültüsünü duydular. Bu madamın bavullarını getiren Hipolit'ti. Adam bavulları yere koymak için tahta bacağıyla kına sıkına yarım çark etti. Emma gür kızıl saçlarından ter boşanan biçareye bakarak kendi kendine, "Başına gelenleri unutmuş bile," dedi. Bovary kesesinde ufaklık arayıp duruyordu. Bu adamcağızın sanki şifa bulmaz beceriksizliğine canlı bir serzeniş gibi, sadece orada bulunuşunun dahi kendisi için ne kadar zillet verici bir şey olduğunu anlamaz görünüyordu. Ocağın üstünde Leo'nun menekşelerine gözü ilişince, "Ne güzel bir buket getirmişsin," dedi. Emma hiç oralı olmayarak, "Evet," dedi, "bugün öğleden sonra satın almıştım. Bir dilenci karısından." Charles menekşeleri aldı, ağlamaktan kızarmış gözlerini onlara serinleterek kokusun içine çekti. Emma hemen çiçekleri elinden çekip aldı ve bir su bardağına koydu. Ertesi gün Madame Bovary anne çıka geldi. Ana oğul karşılıklı ağlaştılar. Emma hizmetçilere emir vermek bahanesiyle ortalıktan kayboldu. Daha ertesi gün Hep birlikte matem meselesini görüşmek icap etti. Dikiş kutularıyla birlikte dere boyuna gidip kameriyenin altına oturuldu. Charles babasını düşünüyordu. Ölümüne kadar pek az sevdiğini sandığı bu adama bu kadar muhabbet duymasına hayret ediyordu. Madame Bovary anne, kocasını düşünüyordu. Eski zamanların en kötü günlerini bile özlüyor gibiydi. Pek uzun bir hayıflanma ile her şey siliniyordu. Dikiş dikerken iri bir yaş damlası burnundan aşağıya iniyor ve ucunda bir an asılı duruyordu. Emma ise ancak 48 saat önce dünyadan uzak tam bir sarhoşluk içinde aşığıyla birbirlerine yiyecek gibi bakarak yan yana bulunduklarını düşünüyordu. O mazi olmuş günün en göze görünmez ayrıntılarını canlandırmaya çalışıyordu. Fakat kocasıyla kaynanasının orada bulunuşu kendisini rahatsız ediyordu. Ne yaparsa yapsın, aşkının zaten dışarıdan gelen izlenimleri kaybolup gidecek olan hatırası bozulmasın diye hiçbir şey dinlememek, hiçbir şey görmemek istiyordu. Bir elbisenin astarını söküyor, etrafına bez parçaları saçılıyordu. Bovary ana, gözlerini kaldırmaksızın makasını şıkırdatıyordu. Charles ise, kenarları şeritli terlikleri ayağında, kendisine hırkalık eden koyu renkli eski redingotu sırtında, iki eli ceplerinde duruyor, hiç sesini çıkaramıyordu. Yakınlarında Berthe, üzerinde küçük beyaz önlüğü, küreğiyle bahçe yollarının kumunu kürüyordu. Birdenbire tuhafiyeci Monsieur Leroy'un çiftten içeri girdiğini gördüler. Kaderin icaplarını göz önünde tutarak kendilerini bir hizmette bulunup bulunamayacağını öğrenmeye gelmişti. Emma, böyle bir hizmete ihtiyacı olduğunu sanmadığını söyledi. Dükkancı bu cevaptan hiç alınmadı. "Çok özür dilerim," dedi. "Özel olarak görüşmek isterdim." Sonra alçak sesle ilave etti. "Hani şu meseleye dair biliyorsunuz değil mi?" Charles kulaklarına kadar kıpkırmızı kesildi. "Evet, evet, öyle ya." Telaş içinde karısına döndü. "Acaba," dedi, "mümkün mü sevgilim?" Emma anlayışlı göründü, yerinden kalktı. Charles bu sefer annesine, "Bir şey değil," dedi. "Eve dair ufak tefek işler." Paylanmaktan korktuğu için annesinin senet meselesini öğrenmesini istemiyordu. Baş başa kalınca Monsieur Leroy açıktan açığa Emma'yı mirastan dolayı tebrik etti. Sonra şundan bundan, yemiş ağaçlarından, mahsulden, daima şöyle böyle kör topal giden sağlığından söz açtı. Herkesin düşüncesinin tersine, sadece ekmeğine katık bulabilmek için ecel teri döktüğünü anlattı. Emma adamın sözünü kesmeden dinliyordu. İki günden beri sıkıntıdan patlayacak haldeydi. Dükkancı, "Artık tamamıyla iyileştiniz," diye devam etti. "Zavallı kocanızın üzüntüden neler çektiğini gördüm. Her ne kadar aramızda bazı çekişmeler olduysa da iyi çocuktur doğrusu." Emma ne gibi çekişmeler olduğunu sordu. Charles siparişlerin geri verilmesini kendisinden gizlemişti. Leroy, "Biliyorsunuz canım," dedi. "Şu sizin arzu ettiğiniz şeyler, yolculuk çantaları filan gibi." Şapkasını gözlerine kadar indirmiş, iki eli arkasında gülümseyerek, hafifçe ıslık çalarak, Emma'ya tahammül edilmez bir şekilde tam karşıdan bakıyordu. Acaba bir şeylerden mi şüphe ediyordu? Türlü endişeler içinde bunalıp kalmıştı. Bereket versin adam sonunda. Nihayet kendisiyle anlaştık, dedi. Zaten kendisine bir uzlaşma teklif etmeye geldim. Bu Bovary'nin imza ettiği senedi yenilemekten ibaretti. Monsieur nasıl münasip görürse öyle hareket ederdi. Üzülmesine hiç lüzum yoktu. Hele bir sürü sıkıntılı işlerle karşılaşacağı şu günlerde. Hatta bunu bir başkasına, örneğin size devretse çok daha iyi olur. Bir vekaletname ile mesele halledilir. O zaman da işlerimizi karşılıklı görürdük. Emma hiçbir şey anlamıyordu. Dükkancı sustu. Sonra sözü dükkandaki mallara getirerek, madamın kendisinden bir şeyler satın almaktan vazgeçmeyeceğini söyledi. Kendisine 12 metrelik siyah bir yünlü gönderecekti. Bundan ferah ferah bir rob çıkardı. Üstünüzdeki elbise eve giymeniz için iyi ama ziyarete gitmek için başka bir tane lazım. Ben bunu içeriye girer girmez hemen fark ettim. Bende Amerikalı gözü vardır. Kumaşı göndermedi, bizzat getirdi. Sonra ölçü almaya geldi. Her seferinde sevimli, hizmete amade ve homayesin deyimiyle bu işe baş koymuş görünmeye çalışarak ve daima Emma'ya vekaletname hususunda öğütler sokuşturarak türlü bahanelerle tekrar tekrar geldi gitti. Senetten asla bahsetmiyordu. Emma'nın bu meseleyi düşündüğü yoktu. Charles, nekatin ilk günlerinde kendisine bir şey hikaye etmişti ama kafası öylesine allak bullaktı ki hiçbir şey hatırlamıyordu. Zaten para konusunda bir münakaşa kapısı açmaya da asla yanaşmadı. Bovary ana bundan hayrete düştü ve gelinde gördüğü bu mizaç değişmesini hastalığı sırasında tutulduğu din duygularına verdi. Fakat kaynanası gider gitmez Emma, pratik sağduyusuyla Bovary'nin gözlerini kamaştırmakta gecikmedi. Malumat almak, ipotekleri tahkik etmek, müzayedeyle satışa çıkarmak mı, yoksa tasfiye etmek mi icap edeceğini anlamak gerekiyordu. Rastgele teknik deyimler kullanıyor, nizam, istikbal, basiret gibi büyük laflar ediyor ve mütemadiyen verasetin güçlüklerini büyütüyordu. Nihayet bir gün kocasına, işleri sevk ve idare etmek, her nevi borca girmek, bütün senetleri imza veya ciro eylemek, her nevi tediyede bulunmak ilah hususunda umumi bir vekaletname örneği gösterdi. Leroy'un verdiği dersten faydalanmıştı. Charles, bu kağıdın nereden geldiğini safça sordu. Monsieur Guillaumin'den, dedi. Sonra görülmemiş bir soğukkanlılıkla ilave etti. Doğrusu pek güvenemiyorum. Noterlerin kötü bir şöhreti vardır. Belki danışmak gerekecek. Tanıdık biri olsa. Ama kimse yok. Bir tanıdık bulmak için zihnini yoran Charles, belki Leon kabul ederse. Fakat mektuplaşma yoluyla anlaşmak güç olacaktı. Emma bizzat Rouen'e gitmeye talip oldu. Charles teşekkür etti. Kadın ısrar etti. Karşılıklı bir nezaket ve iltifat yarışıdır başladı. Sonunda Emma yapma bir isyan edasıyla, "Hayır, rica ederim, ben gideceğim," dedi. Charles başını eğerek, "Ne kadar iyisin," dedi. Daha ertesi sabah Emma, Rouen'e gidip Monsieur Leon'a akıl danışmak için kırlangıca bindi. Orada 3 gün kaldı. Bu 3 gün dop dolu, nefis harikulade geçti. Gerçek bir balayı oldu. Rıhtım üzerinde Blon Oteli'ndeydiler. Orada pancurlar çekilmiş, kapılar kapalı, yerlerde çiçekler ve sabah olur olmaz getirilen buzlu şerbetlerle yaşadılar. Akşama doğru üstü kapalı bir kayığa biniyorlar, bir adayı yemek yemeye gidiyorlardı. Bu saat gemi tezgahlarında, kalafat tokmaklarının gemi karinalarında tınladığı duyulan saatti. Katran dumanı ağaçlar arasından dağılıyor, nehirde, güneşin kızıllığı altında yüzen, tabaka tabaka Floransa turuncu gibi karmakarışık dalgalanan, geniş yağlı damlalar görülüyordu. Verev duran uzun halatları sandalın üstüne biraz sürtünen, rıhtıma bağlı kayıklar arasından geçiyorlardı. Şehrin gürültüleri, yük arabalarının takırtısı, seslerin uğultusu, gemi güvertelerindeki köpeklerin havlaması azar azar uzaklaşıyordu. Emma şapkasının bağlarını çözüyor, adalarına ayak basıyorlardı. Kapısında siyah ağlar asıl duran bir meyhanenin basık salonuna girip oturuyorlardı. İstrongilos, krema ve kiraz yiyorlardı. Otlar üzerine uzanıyorlar, herkesten uzakta, kavakların altında öpüşüyorlardı. Saadet içinde kendilerine dünyanın en şahane köşesi görünen bu küçücük yerde, iki Robinson gibi, sonuna kadar ömür sürmek istiyorlardı.